Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ahval sıcak takipten herkese merhaba. Ermenistan'da Paşinyan'ın darbe girişimi olarak nitelendirdiği ordunun istifa çağrısını konuşacağız. Erivan'dan gazeteci Alim Özinyan ve Rusya uzmanı Doktor Kerim As Moskova'dan bizlerle hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Şimdi önce Alim Özinyan'la başlamak istiyorum. Çünkü sıcak gündem orada biraz da. En son Paşinyan bunu bir darbe girişimi olarak nitelendirdi. Genelkurmay Başkanı görevden aldı. Hemen ardından da sokağa çağrı yapmıştı halkı. Aynı Türkiye'de bir 15 Temmuz benzeri bir, hatta Twitter'da da o tarz yorumlar ağırlıkta. 16'daydı galiba Ermenistan saatiyle. Ne oldu? Son durum nedir orada?
Genelkurmay Başkanı'nı görevden alma teşebbüsünde bulundu aslında. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın da imzasına muhtaç o görevden alınma kısmı. Şu anda da Cumhurbaşkanı yorumlamak istemiyor durumu. Bugün saat 4'teki mitingde şey dedi, yani artık senin görevin bitmiştir. Ben seni görevden alacağım. Cumhurbaşkanı da imzalayacak. Eğer bu iş uzarsa sen dedi biraz ahlaklı ol, kendin istifa et. Genelkurmay Başkanı'nın durumu o. Senin dediğin...
Peki neden ordu istifaya çağırdı? Yani bu süreç sürpriz mi oldu yoksa bekleniyor muydu böyle bir şey geleceği?
Ben beklemiyordum yani. Affedersiniz. Kalkıp böyle bir ne diyoruz Türkçe, muhtıra, yazılı muhtıra geleceğini ben tahmin etmiyordum. Ama tabii ki yani ordu dediğiniz şey eski rejimin en böyle konsolide olduğu, en toplandığı yer. Yani yargıdan sonra ya da yargıyla eşit bir de ordu eskilerin kaldı. Yani istemiyorlar. Şöyle söyleyeyim. Hep bir şey arayışı var Ermenistan'da son dönemde, son bir yıldır. Yani bir sorun çıksın da Paşinyan gitsin. Paşinyan'ın ayağını kaldıralım. Bu da herhalde yani şöyle bir geriye bakacak olursak birkaç gün önce Paşinyan bir televizyon söyleşisinde İskender füze sistemleri hakkında konuştu. Rusya'dan satın alınan Serj Sarkisyan döneminde ve kabaca biz istediğimiz verimi alamadık bu füzelerden dedi. Ama onun satır altında füzelerin iyi saklanmadığını, iyi kullanılamadığını, kısaca bir orduya eleştiriydi. Yani o iç siyaset için yapılmış bir şeydi. Ve belki de satın alınırken iyi kalitesinin satın alınamadığını, yani geçmiş hükümeti ve şu andaki orduyu eleştiren bir tavırdaydı Paşinyan. Yani biz bu silahı bile iyi kullanamadık savaş sırasında anlamına gelecek bir yorumda bulundu. Ama kendi muhalifleri, ordudakiler bunu çok güzel, aslında biraz da yani dediği lastikli bir şey, yani nereye çekseniz de çekilebilir ama Ermenistan muhalefeti bunu bir borç bildi ve Rusya'ya çok büyük bir gol attı yani o tarafa. Onlar da İskender, yani Kerim de şimdi daha iyi açıklar, o daha savaş sanayisine Rusya'nın benden hakim. Bayraktar Türkiye için neyse İskender de Rusya için o. Yani en gururlandıkları, en böbürlendikleri füze sistemi. Ayrıca Ermenistan'a geldiğinde de çok büyük sevinç yaratmış bir füze sistemi. Özetle Rusya Kremlin şeyinde olmasa bile, Kremlin ayarında olmasa bile oldukça eleştirel yaklaştı Paşinyan'ın bu sözlerine. Benim fikrime göre bu olan gerginlikten beslenerek bir de buna paralel olarak orduda belirli değişiklikler bekleniyor. Orduda bir reform bekleniyor. Bazı üst düzey askerlerin görevden alınması bekleniyor. Zaten bu Kasım'daki reform yol haritası içerisinde de söylenen bir şeydi. Bu da birleşti. Bir de yanlış hatırlamıyorsam dün Genelkurmay Başkanı yardımcılarından biri Paşinyan'la ilgili bir soru sorarken, soru sorulduğunda biraz gülümseyerek, böyle bunun altından kıkırdayarak cevap verince Paşinyan da bunu alınmış, onu görevden de aldı. Şimdi bu üç faktör birleşince ordu da herhalde gün bugündür, hazır da Ruslar da biraz rahatsız diyerek böyle bir girişimden ziyade bence bir zarf attılar. Yani bunu muhalefete de attılar, Rusya'ya da attılar. Biz böyle bir yükselelim bakalım, arkamızdan kim gelir demeye getirdiler. Tabii henüz çok erken, yani bu geceye bir bakmamız lazım, yarına bakmamız lazım. Evet. Tamamen bu tehlike ortadan kalktı diyemeyiz şu anda. Ama bence bir kalkışmadan ziyade, yani teknik olarak bir kalkışma, evet, yani bu yapılan bir askeri darbe girişimidir. Evet, çünkü askerin demokratik rejimlerde böyle bir yetkisi yoktur. Yurttaş istifa istiyor.
Bana biraz daha muhtıra gibi geldi biraz daha. Çünkü sonuçta bir icracı bir durum yok ya.
Ben muhtıra gibi değerlendirmiyorum. Niye değerlendirmiyorum? Türkiye'de ordu ağırlığı olan bir şeydir. Ermenistan'da ordu çok büyük ağırlığı olan bir şey değildir. Yani ordunun öyle bir gücü yoktur. O anlamda işte askerler rahatsız. Yani muhtıra ağırlığında bir şey yaratmıyor. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Tabii. Öyle bir şey değil.
Biz biraz Türkiye tarafıyla baktık galiba.
Tabii Türkiye'de yani çok ordunun siyasete dahil olsun, generallerin tavrı olsun farklıdır. Ermenistan'da öyle değil. Belki bu coğrafyada da öyle değil zaten. İşte özetle toparlayacak olursam saat 4'te de Paşinyan ordu kendi işine baksın, ordu sınırları korusun. Muhalefette orduya Paşinyan'ı düşürün diye yan hatlarla, gizli bağlantılarla çağrıda bulunacağına, savaş sırasında ülkemizi Türklerden koruyun diye çağrıda bulunsaydı diye, o da bir orada bir şey yaptı yani. Ordunun zayıflığının altını çizdi. Yani siz savaşta üzerinize düşen görevi yerine getiremediniz. Şimdi hırsınızı benden çıkarıyorsunuz gibi bir anlam taşıyacak bir cümle sarf etti. Durum
peki
böyle.
Peki şu anda İşte muhalefet ve yani Türkiye'den işte baktığımız zaman işte bu muhalefet partileri vardır ya. Genelde böyle milli bir şey olduğu zaman, yani onların tırnak içerisinde söylüyorum, hep böyle mecliste onay çıkar. Bu işte İYİ Partisi de CHP'si de, Libya olsun işte ne bileyim Suriye olsun. Şu an burada Ermenistan'da Paşinyan'a destek mi ağırlıkta, yoksa askere mi destek
yok,
ağırlıkta?
Paşinyan'a destek yok. Bütün muhalifler birleşmiş durumda. 17 parti birleşmiş durumda ama... O 17'sini üst üste koyarsak Paşinyan kadar ne tabanları var ne şeyleri var, güçleri var. Ama şöyle bir enteresan durum var. Paşinyan bunu 2 ay önce dedi, erken seçime gidelim dedi. Yani genelde muhalefet erken seçim ister. Yani istifa istiyorsanız erken seçim istiyorsunuz demektir. Muhalefet erken seçim istemiyor, atama istiyor. Yani bizim bir başbakan adayımız var diyorlar. Paşinyan'ı görevden alalım, savaş suçlusu şey... Ne diyorlar Türkçesine? Hain. Savaş suçu.
Evet, orada da var, evet.
Ondan sonra işte onu görevden alalım diyorlar. Biz bizim adamımızı atayalım. Tabii yani son 10-15 senede o kadar seçimsizliğe alışıldı ki bu coğrafyalarda. Yani Azerbaycan olsun, Ermenistan olsun, Rusya olsun. Ya adı seçim. Kağıda bir şeyler yazıyor, oranlar yazıyorlar. Kafalarına göre o oran değişiyor. İşte Taşnak Partisi'yle iyi oluyorlar. Diyorlar ki şunlara 3 sandalye verelim. Ya %6 mı yazalım, %8? Yani bu böyle bu şekilde oldu senelerce.
Şimdi şeyi soracağım bir de. Paşinyan diyor yani beni halk ancak isterse istifaya, o zaman kabul ederim diye. Ben şeyi merak ediyorum. Şimdi biz dışarıdan bilmiyoruz oradaki iç kamuoyu nasıl, halkın tepkisi nasıl. Şu anda mesela hakikaten Paşinyan dediği gibi halkın bir güçlü bir desteği var mı Paşinyan'a karşı mesela?
Şimdi şöyle. Bir kere Ermenistan'da çok büyük bir yönetim krizi var. Ermenistan şu an yönetilemiyor. Tamam, Paşinyan'dan öncekiler kötü. Onların kurduğu sistem çok kötü. Ama bu Paşinyan'ın hükümet olduktan sonra sağlıklı çalışan bir sistem kurduğu anlamına gelmiyor. Paşinyan ilk hükümet olduğu zaman yanındaki bazı insanlar bugün yok. Kendi içerisinde de bazı ayrılıklar yaşıyor Paşinyan. Paşinyan güç kaybetmiş durumda. Ama %80 oyla geldi. Şimdi oyu %50 mi, %40 mı, %70 mi, bunu gerçekten tahmin etmek zor. Bugün topladığı kalabalığı ben toplayabileceğini zannetmiyordum doğrusunu söylemek gerekirse ki seçmeni oradaki kalabalıktan daha fazla biliyorum. Çünkü belirli bir kitlede sokağa çıkmayalım, bu iç savaşa dönebilir dediler. Çünkü 1 kilometre ötede de diğer meydandan da muhalifler toplanmışlardı, istifaya çağırıyorlardı. O anlamda Paşinyan'ın tabanı diğer muhaliflerden daha güçlü ama eski %80 oyu elinde tutuyor mu sanmıyorum.
Şimdi Rusya tarafına geçeceğim. Karabağ olayı patladığında herkes şunu söylüyordu. Putin Paşinyan'dan rahatsız, burnunu sürtmek için aslında bir nevi üstü kapalı olarak Azerbaycan'a destek veriyor. Biraz da işte Paşinyan'ı dize getirmek için diye söyleniyordu. Ve aradan süreç geçti ve bir nevi aslında Karabağ'da Paşinyan Putin'in Moskova'da işte dizinin dibine kadar gitmek zorunda kaldı en sonunda. Şimdi bugün baktığım böyle yorumlara da bazı böyle belki çok böyle spekülasyon olabilir. İşte ordunun Putin'e sorup ya da işte Rusya'ya sorup öyle bu açıklamayı yaptı. Yani Paşinyan'ı işte istifaya davet ettiğine dair iddialar da var. Şu anda ben şeyi soracağım. Rusya bu darbe girişimi tırnak içerisinde Paşinyan'ın deyimiyle ya da işte artık nasıl adlandırırsak. Burada bir parmağı var mı Rusya'nın? Bir dahli var mı? Rusya medyasında neler söyleniyor?
Oraya gelmeden önce bir iki bir çimento görevi göreyim ben şey olarak. Yani Ali'nin ciddi genel çerçeve zaten çok güzel anlattı. Bir iki şey, o Genelkurmay Başkanı'nın görevden alınmasında Cumhurbaşkanı'nın imzası gerekiyor. Ama 3 gün içerisinde zannediyorum bildiğim kadarıyla imzayı atması gerekiyor. Veya artık
Üç gün içerisinde bekliyorum dedi. Öyle bir mühlet koydu kendisi. Yani o şey değil, bir kanun değil. Kendi öyle
değil. Tamam. Anladım. Yani onu söyleyecektim. Belki bir de tabii İskender füzeleri konusunda da onu Paşinyan o ifadeyi kullanırken Sarkisyan'ın yine geçen hafta herhalde verdiği bir röportajda önceki işte Cumhurbaşkanı'nın hatta başbakanlık görevi de gören Sarkisyan geçtiğimiz hafta bir şey demişti. Savaş, Karabağ Savaşı'nın kaybedilmesindeki nedenlerden biri olarak Paşinyan yönetimi İskender füzelerini kullanmadı diye. Bunu bir gerekçe olarak sundu. Orada bir suçlama gibi. Çünkü birilerini suçlama amaçlanıyordu. Orada tabii Paşinyan biraz ona cevap verme amaçlı bence öyle söyledi. Nitekim hani gazetecinin sorusu öyleydi falan. O da ama Paşinyan askeri konularda çok bir o anlamda yetkin birisi değil. Mesela hani İskender füzelerinin işte %10 oranında bir isabet ettiğini falan söyledi. 80'li yıllarda gazeteci sorunca hani 80'li yıllarda yapıldığı için belki de öyledir gibi bir ifade falan da kullandı. Dolayısıyla ama halbuki mesela İskender füzeleri 99 yılında Rus ordusu geliştiriyor. 2006'da Rusya kendi bünyesine katıyor İskender füzelerini. 2016'da zannediyorum da Ermenistan'da, Erivan'da askeri geçit töreninde gösteriliyor. Dolayısıyla hani 80'lerde yapılmış bir füzeden bahsetmiyoruz. Orada muhtemelen hani o şeyleri, detayları Paşinyan bilmiyordur. Elbrus füzesi mi, Toşka füzesi mi, işte başka füze mi artık neyse. Çünkü Azerbaycan biliyorsunuz hani Gence'ye falan birkaç düştü. Söylenmişti işte Simerç füzeleri, Toşka füzeleri veya Elbrus füzeleri gibi. Bunlar hani en azından böyle bir durum vardı savaş sırasında ama İskender füzeleriyle alakalı böyle bir durum yoktu. Nitekim bu birkaç saat içerisinde de birkaç saat önce de Rus Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Şaygu ile Ermenistanlı mevkidaşı arasındaki görüşme sonrasında hani Rusya dedi Karabağ Savaşı'nda herhangi bir İskender füzesi kullanılmadı. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Orada muhtemel ki dedi işte Paşinyan'a yanlış bir bilgi verilmiştir. Ondan dolayı böyle bir açıklama yapmıştır. Dolayısıyla aslında hani şey var. Yani o bir Paşinyan'ın ifadesi İskender füzeleriyle alakalı ifade biraz Sarkisyan'a cevap gibiydi. Bence biraz siyasi işte muhalif ve iktidar arasındaki bir nasıl diyelim bir kapışma gibi düşünülebilir.
Çünkü bir sorumluluk. İç siyasetle
alakalı. Onu tabii muhalefet ne yaptı? İşte asker de biraz onu kullandı zaten bence. Yani bugünkü o istifaya davet meselesinde hani ne dedi? İşte Paşinyan Rusya'ya karşı. Bakın İskender füzelerinin, Rus füzelerinin isabet oranının çok düşük olduğunu falan bahsederken hani Rusya ile arasını açarak Rusya'dan destek almaya çalıştığı gibi geliyor. İşte buradan Ali Bey'in sorduğu soruya cevap vermek gerekirse hani ben açıkçası yani Rusya'da Paşinyan'a çok iyi bakılmıyor bence. Yani bunu ben gözlemliyorum. Ama bu şu demek değil. Adamı koltuğundan yerinden etmek için de ille de bir askeri darbe orada Rusya planlamış mıdır? Bence değil. Planlamış olsa Putin niye bugün Paşinyan'ı arasın? Yani bir taraftan darbe planlarken o ard arda Lavrov aramış, Şaygu aramış, Aradan sonra bir süre sonra da Putin aramış Paşinyan'ı. Ya bu şey değil. Orada kaldı ki Paşinyan'ın bence muhtemelen zaten desteği düşmüştür. Yani yüzde işte 2018 Aralık'ta değil mi seçimler? O zaman herhalde %70 üstü, %71 civarıydı herhalde. Zaten seçimle gelmişti Paşinyan. O oy oranında değildir savaş sonrası. Bu kadar ağır bir yenilgiden sonra düşmüştür. Herhalde savaş sonrasından sonra da bir iki oradaki kamuoyu yoklamaları da %30'a kadar falan düştüğünü söylemişlerdi. Ama tabii bilemiyoruz bunu. Şu anki durum nedir bilmiyoruz. Ama düşmüştür. Şimdi %30 desek bile bu ciddi bir oran. Her halükarda Rusya gidip orada bir askeri darbe planlayıp nüfusun veya işte o %30'u karşısına almak istemez bence. Yani bu tarz işlemiyor. Kaldı ki bir tarz böyle bir arada durduğu müddetçe, arada durarak, bekleyerek hareket ederse kendi açısından daha kazançlı olur. Askerin yaptığı, verdiği ultimatuma karşı Paşinyan dayanırsa Paşinyan güçlenir. Paşinyan zaten her halükarda yine savaş sonrası mecbur duruma geldi. Yani şey olarak, askeri olarak Karabağ meselesi olsun, genel olarak Ermenistan'ın savunma güvenliği meselesinde Rusya'dan başka kaçabilecek o anlamda veya yardım isteyebilecek bir durum başka bir ülke yok. Söz konusu değil. Dolayısıyla bu anlamda hani Rusya'nın Paşinyan'dan kimya uyuşmazlığı bence var. Hani bir Putin ekolünden gelmiyor. Eski güvenlikçi ekip tarzda bir isim değil. Ama bu Rusya'nın Ermenistan'da Paşinyan'la çalışmayacağı anlamına da gelmiyor. Yani
aslında Kerim şöyle bir şey de var. Bunu biliyorsun, Türkiye bu fikri çok sevdi. Yani Rusya Paşinyan'ı sevmiyor. Paşinyan'ı cezalandırmak için Karabağ'da savaş başlattı. Ermenistan toprak kaybederken müdahale etmedi ve Paşinyan gidecek. Rusya Paşinyan'ın gitmesini istiyor. Yani bu fikir çok şey görüyor, kabul görünüyor. Nedense Türkiye'de böyle bazı fikirler var. Gerçeğe uzak, onu çok seviyorlar mesela. Hep onu dillendiriyorlar. Şeyden 7'den 70'e sağ olsun sol olsun. Şunu demek istiyorum. Ben başından beri, hatırlarsan daha önce de konuştuk savaş sırasında. Ben Rusya'nın öyle bir hedefi olduğunu hiç düşünmedim. Yani ne yapsam da Paşinyan'ı alaşağı etsem. Çünkü yine diyorum, yani bölgede Ermenistan küçük, Paşinyan ondan daha da küçük. Ayrıca Rusya Ermenistan'da ne istiyor da yapamıyor. Senin dediğine katılıyorum. Bir kimya uyuşmazlığı tabii ki var. Batı tarafından da ilk başta bu devrimden sonra çok sahiplenildi. Ayrıca devrimle başa gelmesi biraz rahatsız edici. Demek ki Sovyet ülkelerde, BDT ülkelerinde şey olabiliyor. Yani işte giden devrilebiliyor böyle. Herkes sabit kalmak zorunda değil. Bu anlamda Paşinyan biraz tırnak içinde sinir bozucu olabilirdi Rusya için. Ama ben hiçbir zaman Paşinyan'ı yerinden etmek için bir şey düşündüklerini ve Ermenistan'la yapmak istedikleri bir şeyi bu Paşinyan geldikten sonra yapamayacaklarını düşünmedim. Çok basit bir örnek vereyim sana. Sarkisyan döneminde Avrupa Birliği ile daha sıkı fıkıydı ilişkiler. Mesela bütün yapılan anlaşmalar, işte şeyler, ne onun Türkçesi, entegrasyon anlaşmaları, oydu buydu, işte Frankofon haftası, dil haftası, işte o gelsin bu gitsin falan. Yani hiçbir zaman Sarkisyan döneminde de o Avrupa ile bağlantı hiçbir zaman kesinmemişti. Hatta Paşinyan başa geldikten sonra kendi dertlerini düşürüp biraz o tarafı aksattı bile diyebiliriz. Başka bir şey diye dikkati çekmek istiyorum ben. Aslında burada görünmeyen denklemde bir şey var. Şimdi muhalefet orduyu göreve çağırıyor Paşinyan'ı düşürmek için. Ve denilen şu: savaşta bu kadar kan kaybettik, bu kadar evladımız öldü. İşte bu hain, bu Türk, bunun yani bir şey adına, halk adına bunun intikamını kim alacak? Ordu alsın diye orduya çağrı yapıyor. Ordu son mektubuyla kime çağrı yapıyor belli değil. Bence biraz Rusya'ya çağrı yapıyor. Rusya'da Kerim'in dediği gibi hiç duymamazlığa geliyor. Yani bu denklemden yola çıkarak ben şunu görüyorum. Rusya aslında 20 senedir çok sıkı fıkı olduğu eski Ermenistan hükümetini terk etmiş durumda. Yani çünkü şu anda Rusya'nın destek vermesi gereken, hatta onların hatrı için hükümeti devirmesi gerekiyor onların anlayışına göre. Yani Rusya gelsin de bize yardım etsin. Ve durmadan Paşinyan'ın anti-Rusçu olduğunu satmaya çalışıyorlar Rusya'ya. Yani devamlı yaptıkları bu. İşte bu sizin iskemleriniz. etti.
Aliyev de aynısını yapıyor. Evet.
Biraz Paşinyan ama biraz Batı'ya çok sıcak, yakın bir isim değil miydi? Biraz
ya, yani öyle. Söylem olarak öyle ama bak diyorum Serzh Sarkisyan dönemin yani çok değişken bir siyaseti olma. Şöyle bir şey söyleyeyim sana. Hep seçimden önce Paşinyan muhalif bir milletvekiliyken Türkçesi ne onun? Ekonomi anlaşması Rusya'nın başını çekti.
Avrasya Ekonomik Birliği.
Avrasya Ekonomik Birliği. Azerbaycan'ın üye olmadığı.
Evet, Avrasya Ekonomik Birliği.
Avrasya Ekonomik Birliği'nin ilk üyelerinden de Ermenistan. Yani kuruldu ve Ermenistan hemen üye oldu. Paşinyan ilk günden itibaren buna muhalefet etti. Kendisi muhalefetken. Bu böyle olmaz. Biz niye bu üyeyiz? Bu Ermenistan'ı işte şey yapar, geriletir falan filan. Ve hep vaadi şuydu. Ben gelirsem hemen üyeliği iptal edeceğim dedi. Geldi. İlk resmi ziyaretini Moskova'ya yaptı. Üyelik iptal falan edilmedi. Hiç de bir şey olmadı.
Herkes... Ama bu şu demek değil. Yani o mecburiyetten yapamıyor zaten belki de. Yani o ille de yani eli mahkum bir durum var Rusya'ya.
Ama benim hep demek istediğim bu. Ermenistan Rusya'yla ilişkileri hükümetle böyle değişebilecek ilişkiler değil.
Doğru değil ama bu Paşinyan eli yani imkan olsa gider.
Ama mesela, yok.
Batı'yla NATO'ya girmek ister, Avrupa Birliği'ne girmek ister ama yok.
Kerim bak Gürcistan örneği var. Yani şimdi ben kötümser algılayacaklar beni. Yani Gürcistan halkına da hakaret etmek gibi bir niyetim yok ama Gürcistan NATO üyesi olamayacak. Yani o istenilen hedef olamayacak. Ne yazık ki böyle yani bu. İstedikleri hatta o NATO aşkından dolayı bölgede çok zor bir durumda kalıyorlar. Yani bu bölgenin de belirli bir dinamiği, belirli kuralları var. Yani şunu demek istiyorum. Paşinyan gitti. Kim gelse mesela Gümrü'deki Rusya askeri üstünü çıkarabilecek.
Ya hayır, elektriğini Rusya veriyor. Gazını Rusya veriyor. Demir yolları tamamen Rusya'nın %100 oradaki Ermenistan. Yani baktığınızda bütün stratejik tesisler zaten Rusya'nın kontrolü
Türkiye
altında.
Türkiye sınırını Ruslar koruyor.
Dolayısıyla o çıkamaz. Ama
şöyle bir şey var bu arada. Şimdi mesela değil. Türkiye dışişleri darbe girişimi olarak da oradan nitelendirdi ya, Paşinyan'ın söylemini kabul etti direkt.
Evet.
İlk defa yani Karabağ'dan bu yana ilk defa Paşinyan'la bir araya geldi yani söylem açısından. Ama Rusya mesela iç mesele deyip hiçbir şeye karışmıyor. Öyle de bir tezat var şu anda mesela.
Belki onu şöyle
okuyalım. Yani demokraside askerler böyle açıklamalar yapamazlar. Herhalde Türkiye'nin demokrasi serüveni Rusya'ya göre biraz daha uzun ve çok askeri darbe yaşayan bir ülke olarak artık bunu şey yapmış durumda Türkiye. Yani bir asker açıklama yapılırsa Türkiye'de aklı selim biri diyor ki siz müdahale edemezsiniz. Bu antidemokratik bir şeydir diyor. Rusya, mesela Ermenistan'da da Kerim'le onu konuşuyorduk programdan önce. Yani bilim adamı diyebileceğimiz insanlar işte ordu diyorlar, halkın haklarını savunmuş olabilir muhaliflerin. Yani bunu anlatamıyorsunuz ki bu anayasaya aykırı, bu olmaz demokrasilerde. Şimdi bu blok, bu coğrafyada Kerim de bunu açıklasın. Böyle tuhaf fikirler gündeme gelebiliyor. Yani çok basit kuralları var demokrasinin. Hala soru işareti gibi davranıyorlar. Yorumlamaya çalışıyorlar bunu. Burada yorumlanacak bir şey yok. Bu askeri darbe girişimidir. Teorik olarak.
Yani alıp silahı çıkmamış meydana ama onu belirtmiş diyor, istifa et diye çağrıda bulunuyor. Şimdi mesela eğer asker orada müdahale ediyor neticede. Hani Türkiye'de Erdoğan hani onun ekmeğini çok yediği için hani bir darbelere karşı çıkıyoruz anlamında biraz da bence o söylemi kullanıyor. Belki hani eğer stratejik düşünüyorlar ise hani şunu hesaplıyor olabilirler. Paşinyan eğer kalırsa hani Türkiye destek verdi. İşte dolayısıyla o bölgesel projelerde şurada burada hani Türkiye Azerbaycan ekseninde hareket edebilir. Eğer hani stratejik düşünüyorlar ise ama buna da çok ihtimal vermiyorum ben hani şu an mevcut.
Yani o dediğin kabulüm ama bence orada işte birkaç sene önce böyle bir deneyim başlarından geçen bir hükümet olarak biz bu konuya hassasız ve hiçbir hükümetin bunu deneyimlemesini istemeyiz.
Rabia demişti. Şimdi işte bir işaret daha bulup orada şey yapabilir. Hani onun ekmeğini yiyeceğini düşünürse Erdoğan onu yemek ister bence. Ama hani Türkiye üzerinden gitmemek lazım. Orada Ermenistan'ın kendi dinamikleri çok daha farklı bence. Yani ama hani burada hani Rusya'nın bakış açısından ben söyleyeyim, hani bitireyim orayı. Hani ille de böyle müdahil olup askerin arkasında veya Paşinyan'ın arkasında durmasına gerek yok. O zaten o lokma orada onu yiyecek o. Yani veya hani o zaten hani yanlış anlamasın kimse de Ermenistan Ermenilere veya yönelik bir şey söylemiyor. Ama orası Rusya'nın hakimiyet alanı. Bunu sevin sevmeyin, kabul edin etmeyin. O başka ama orası öyle. Dolayısıyla orada şimdi kim kazanırsa, kim güçlü çıkarsa. Şimdi baktık hani bugün hani ben Ermenistan'da değilim, Ali'nin daha iyi biliyor. Ama meydana çıkanlara az çok hani bakınca aşağı yukarı eşit sayıda insanlar çıktı iki taraftan da. Hani bilmiyoruz tabii, belki ilerleyen günlerde...
Ali'nin söylediğine göre bayağı ciddi bir kalabalık topladı.
Yok, Paşinyan'ınki çok fazlaydı. 3-4 kat fazlaydı.
Olabilir. Yani ama hani kastettiğim biraz beklemek lazım. Ki acaba askerler ne kadar ciddi? Meydana çıkacaklar mı? Silah kullanacaklar mı? Şimdi iş ciddiye binecek. Yoksa Paşinyan, şimdi mesela bazıları da öyle diyor. Paşinyan'ın Erdoğan'laşma süreci başladı. Oraya kadar gider mi ondan emin değilim. Ama hani Paşinyan teker teker şimdi o kadar güvenlik bürokrasisinden o kadar destek alır mı zannetmiyorum. Ama hani böyle bir küçük de olsa bir ihtimal var. Eğer teker teker muhalifleri alır diye. Evet, evet. Akşam saatlerinden hani Putin aradı Paşinyan'ı. Şimdi mesela orada da Kremlin'in açıklamasında bir renk verilmiyor. Ama hani taraflara itidal falan deniyor. Ama hani genel olarak bence Rusya dediğim gibi kimya olarak uyuşmasa da mesela Putin'in Erdoğan'la da kimyası uyuşmuyor. Karşılıklı güven sıfır. Sıfırın altında hatta. Ama bu Suriye'de, Libya'da çalışmayacağı anlamına da gelmiyor. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Yani bu o kadar da değil. Paşinyan o kadar da değil belki. Yani bir yandan da çünkü Ermenistan'ın sınırlılıkları var. Kendine göre sınırlılıkları var. Ama bu dediğim gibi Paşinyan'ı görevinden etmek için Rusya'nın Ermenistan'da bir askeri darbe planlaması gibi bir durum bence çok ihtimaller arasında değil. Bunların Rusların geçmişinde de çok yok. Yani eski Sovyet coğrafyasında böyle askeri darbeler falan değil. O şimdi ne yapıyor? Kırgızistan'da ya daha Ekim ayında oldu. Ne oldu? Adam cezaevinden çıktı. Cumhurbaşkanı oldu. Sadır Japarov. Şimdi bir şey var, rüzgar var. Bir destek alıyor toplumdan. Öbürü Jeenbekov işte Kırgızistan'da o desteği gösteremedi. Halkı çıkaramadı meydana kendisine destek verenler için. Ama burada Paşinyan bir şekilde çıkarıyor. Birileri çıkıyor, destek veriyor. Dolayısıyla burada Rusya ille de karşısına alması gerekmiyor. Bekleyecek, bakacak kim kazanacak. Zaten ikisi de mecbur. İster o kalsın, ister öbürü gelsin. Dolayısıyla risk almasına gerek yok bence.
Bu arada bir soru var. Onu iletebilir miyim?
Diyecektim. Bir hükümeti devirmek için askeri darbe eski Sovyet coğrafyasında alışılmış bir teknik değil. Yani biz yine hep Türkiye şeyine gidiyoruz, Türkiye hesabına gidiyoruz. Yani bu bölgede şeyler öyle düşürülmüyor, hükümetler öyle düşürülmüyor.
Rusya'nın kendisinde de öyle. Yani asker gidip konuşmaz, bir şey demez. Genelkurmay Başkanı'nı yani Gerasimov tamam bilirsiniz ama şey değildir. Siyasi böyle konuşmalar şu bu yapmaz yani. Dolayısıyla ben orada Rusların, Moskova'nın gidip askerlere Ermenistan'daki genelkurmaya hadi böyle bir açıklama yapın dediğini zannetmiyorum. Ama onlar yapacağız dedilerse, çünkü o rüzgarı almak istiyoruz arkamıza demişlerse de ona engel olmak istemeyebilirler. Onu görmek isteyeceklerdir, bakacaklardır. Ne yapacaksınız? Hani çıkın bakalım ne oldu? Yani bir şey olacak mı?
Yani savaşta da öyleydi. Kerim'in dediği gibi Ruslar izlemeyi seviyorlar. Yani savaşı mı izlediler mi? Kim kazanıyor? Ne oluyor? Şimdi Türkiye'de de izliyorlar, Ermenistan'da da izliyorlar. Son derece soğukkanlar ama şu boyutunu da görmek lazım. Şimdi Paşinyan'ın belirli bir kitlesi var. Bugün de gördük. Dedim mi bilmiyorum programda. Yani benim tahminimden çok yüksek sayıda insan sokağa çıktı. Ben o kadar insanın sokağa çıkacağını düşünmüyordum. Coşkulu bir kalabalıktı öyle diyeyim. Yani böyle %100 açık çek veren bir topluluktu. Ayrıca erken seçim konusunu açtı Paşinyan. Erken seçim istemediklerini söylediler. Şimdi neden erken seçim istemediklerini konuşuruz muhalefetin de Paşinyan yanlarının da. Ama işte Paşinyan'ın da orada erken seçim istemiyorsunuz demek. Peki o zaman erken seçim yapmayalım. Onu biz gündemimizden çıkaralım demesi pek yani ben hiç anlayamadım onu mesela. Ne demek erken seçim yapmayalım? Yani i̇şte bu kadar... Burada...
Çıkış yolu mesela erken seçim senin gözünün.
Tabii yani Ermenistan'ın erken seçime gitmesi lazım. Evet, başka bir nasıl yok Ermenistan. Çünkü bir yönetim krizi var. Hatta, karşı tarafta da işte Paşinyancılar kadar olmasın, sayısı eksik olsun bilmem ne. Bakın insanlar çadır kurdular. Bayramyan Caddesi üzerinde Yani onların da sivil itaatsizlik hakkı var. İki sene önce Paşinyan taraftarlarının vardı. Onların da aynı şekilde hakkı var. Bir şeyin, bir yöneticinin, bir başbakanın istifasını talep edebilirler. Ve ayrıca siz ne kadar da seçilmiş başbakan olursanız olun, çok büyük bir mağlubiyetle çıktınız savaştan. Toprak kaybettiniz. Ermenistan'ın hiç aklında olmayan bir senaryoydu bu. Şimdi tekrar bir tazelemek gerekiyor güveni. Tekrar seçmek.
O zaten erken seçim. Zaten savaştan sonra gitmesi lazımdı.
Evet.
Zaten
şu an ama biz, o zaman dedi Kerim. O zaman muhalefet kabul etmedi. O teklifi
kabul etsin etmesin. Onu bir şekilde parlamentodan geçirip o kararı aldırırdı rahatlıkla bence yani. Kaldı ki hani bence hani Paşinyan'ı hani günahımı vermem dediğim insanlardan birisi de o başka bir mesele de yani Paşinyan hani yok sev sevmeme değil kendi kişisel duygularımla konuşmayacağım. Paşinyan hani böyle bir savaştan sonra
ne oldu sana Paşinyan şeyini dinliyormuş. Ben şey aldım, polis aldım yani. Bu olaydan sonra. Ali Yemin bu kaseti var ya, ne oldu sana Paşinyan diye. Onu açıp tekrar izliyormuş.
Yani. Hayır yani bir insanda şey olur. Şimdi mesela ya böyle bir yenilgi aldıktan sonra bir gidersiniz. Bir yeni bir isim gelir. Müzakere eder, konuşur. Sınırı belirleyeceksiniz. Daha Azerbaycan'la sınırınız belli değil sizin. Yani kim nasıl belli edeceksiniz? Geliyor Moskova'ya hani gördük. Neticede bir şekilde o ezik olarak hani zrasti abaşı önü eğik olarak şey yapıyor. Merhabalaşıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu benim görevim değil ama Ermeni halkının bence Ermenistan'da toplumu bunu talep etmesi de lazım. Ha, eder etmez o beni ilgilendirmez. Ama etmese bile Paşinyan yani Melih Bulu gibi oldu. Vazgeçin rektörü gibi oldu. Zaten çok da benziyor yani alakasız ama hani bir sakal bıyık yapsanız aynı. Hani görevde durmaması lazım.
Çok ezdin ama Kerim o kadar da değil yani.
Orada durmaması lazım. O bir insanda haysiyet var. Dolayısıyla o orada o zaman erken seçime gitseydi şu an zaten hani o süreç belki ne zamanda bahar aylarında olurdu belki seçim falan ama hani bir şey rahatlama olurdu. Bir bence şey olurdu. Yani o asıl kahramanlık veya yani bir şey yapacaksanız, iyilik yapacaksanız o zaman yapması lazım. Şu anda nitekim gelinen noktada erken seçimden başka da çözüm gözükmüyor. Şimdi bu da açık.
Hemfikirim çözülmüyor ama burada Paşinyan'ın tabanının seçimden bu kadar korkmasının sebebi yaklaşık 3 hafta önce Koçaryan'ın seçim olursa seçimlere katılacağını ilan etmesi. Çünkü insanlar Koçaryan'ın dahil olacağı bir seçimin ne olabileceğinden çok korkuyorlar. Yani bir şey olur diye ve gerçekten de
korkunç. Kendi destekçilerini o konuda mobilize edecek o da. Yani seçim sandıkları gibi yatacaklar üzerlerinde tutacaklar, şey yapacaklar. Yani
ben hak vermek açısından demiyorum ama Koçaryan'ın da bu ülkede neler yaptığını, ne kadar kanlı, yani serser kısyanla şey yapılmayacak, yarışa giremeyecek bir karakter.
Yani böyle
Koçaryan'ın beşini de unutmayalım. Hala yargılanıyor. Aslında aday olmasındaki olay yargı sürecini felç etmek. Evet. Adaylığını koyduğu an yargılanmayacak. Yani çok bir adam Koçaryan. Tırnak içerisinde böyle tedirgin edici bir insan. Paşinyan'a bu kadar tabanının sarılmasının sebebi de biraz aslında yani tabanın seçimden korkmasının sebebi de bu. Ama ilk seçimde Paşinyan'a oy verenlerin birçoğu da erken seçime gidilmesini istiyor o konuda. Ama bir şey daha diyeceğim.
Güven tazelemesi lazım.
İnsanda gurur olur falan bilmem ne. Şimdi sen bunu akademisyen kimliğinle söylüyorsun. Siyasetçi Kerim bunlar.
Orası işte. Onun şey yapmaları lazım bence. Çünkü şu an Ermenistan'ın zararını o. Yani zararına bu gerginliğin artmasına neden oluyor. Güven tazeleyebilirdi. Güven mesela nasıl hareketle geldi. Mayıs 2018'de değil mi? Hı-hı. Sokak hareketi geldi. Ne oldu? Aralık'ta tekrar seçime gitti. Niye? Güven tazeledi. Bu savaş olmuş. Böyle bir yenilgi alınmış. Bunda güven tazelemeyeceksiniz dediniz. Kaldı ki güven tazelerse eğer yani millet yine destek veriyorsa buyurun.
Verecek.
Yani, devam edin. Kimse de bir şey diyemez. Ne Rusya diyebilir ne başkası diyebilir. Kimse bir şey diyemez.
Yani mesela, ne kadar azalsa bile oyu yine en çok alacak kişi o.
Yani hani kazanır büyük ihtimal. En azından şu anki görünüm muhalefetin doğru düzgün bir şeyi yok. Hani muhalefet zaten hiçbir muhalif isim ya muhalefet lideri olarak gözüken isim hani Ermenistan'a bir vizyon çizebilecek kapasitede birisi değil. Ama bu yarışa bir daha girmesi gerekiyor. İlle de 2023'ü beklemesine gerek yok. 2005 yılda bir, değil mi? Sen daha iyi biliyorsun. 5 yılda bir.
18 ay var şu an.
Yani 2019'sa eğer işte 2022. Dolayısıyla hani beklemesine gerek çok uzun bir vakit. Kaldı ki daha bu şimdi Mart ayı başında tekrardan görüşecekler. Putin, Aliyev, belki bir üçlü görüşme de olur. Karabağ'daki olaydan dolayı biliyorsunuz işte Ocak'ta görüşmüşlerdi. Yeni bir bildiri yayınlamışlardı. Dolayısıyla onun bir takvimi var. İlle de hani Rusya'da mesela o neden de önemli bence. Bir taraftan çünkü Karabağ'da o yol, demir yolları, bu konular hakkında görüşmeler, başbakan yardımcıları konusunda komisyonlar, başkanlıklarında komisyonlar kuruldu, ilerliyor. Bu tarz istikrarsızlık hani Rusların da işine gelecek bir durum değil. Dolayısıyla buradan hani dediğim gibi ben ona katılıyorum. Bir çeşit hani bir hızlı bir şekilde erken seçime gidilmesi faydalı olur bence.
Bir tane soru var, onu aktaracağım. Aris Nalcı, bizim bildiğimiz Aris Nalcı mı bilmiyorum ama o demiş ki Deva Partisi'nin açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben kaçırmış olabilirim, bilmiyorum bu konuda ne açıklama yaptıklarını. Bir de Çavuşoğlu neden Paşinyan'a destek çıkar? Zannediyorum bunun cevabını biraz verdik. Oldu mu?
Ben onu destek olarak değerlendiriyorum. Yani o askerin siyaseti karışmasıyla ilgili kendi duruşunu belli etti. Ben onu destek olarak algılamıyorum. Deva'yı ben de kaçırdım. Kerim biliyordu belki. Ne dedi Deva?
Ben kurcaladım da bulamadım yani içerisinde.
Ben de bakmadım. Böyle bir şeyim yok. Devamın dediğinin de çok önemli.
Peki o zaman şeyi soruyorum.
Yazar Aris gene, ne öğreniriz ne yazdığını.
Paşinyan gitti diyelim. Yani istifa etti ya da işte erken seçime gitti. Ama anladığım kadarıyla senin tahminin, öngörün bir güven tazeleyerek çıkar bu seçim. Böyle bir seçim olursa. Eğer tam tersi olursa, kaybederse kim iktidara gelecek? Senin az önce söylediğin gibi korkulan mı olur? Yoksa daha iyi bir Ermenistan için bir gelecek mi ortaya çıkar?
Bir Macron çıkar mı? Yani Macron evet, çıkar mı? Yani?
Seçimler şeffaf olursa, eğer seçimlere bir şey karışmayacak olursa en yüksek oyu Paşinyan alır yine. Paşinyan Ermenistan siyasetinden silinmez. Paşinyan bir tarafa şu anda vizyon çizen, ümit veren, temiz, beyaz, adı geçmiş rejimlerle, geçmiş yolsuzluklara karışmamış hiç kimse yok şu an siyasette. O açıdan Paşinyan gider, doğru bir, yani Paşinyan istifa eder, Paşinyan kalır gene. Yani en kötü ihtimalle koalisyon olur, öyle söyleyeyim. Ama şunu unutmamamız lazım. Paşinyan'ın eleştirilecek çok tarafı var. Savaşta da sorumluluğu var. Ama bunun yanında Paşinyan Ermenistan'ın, Ermenistan Cumhuriyeti'nin, belki de bölgenin en popülist ve halkın dilini en iyi anlayan, konuşan ve hitap eden bir lider. Yani bugün gerçekten meydanda şey yaptı. Yani topladı insanları ve ayağa kaldırdı herkesi. Ve bakıyorsunuz bir vaadi yok. Ya bu kadar konuştu adam, bu kadar alkışladılar, bu kadar şey oldu, yükseldi herkes. Ne dedi? Bir şey demedi. Ha şey dedi, asker önüne baksın, asker işine baksın. Gerekirse erken seçimi yaparız diye başladı. Konuşmanın sonunda da yok, gerek yok erken seçime dedi. Bu ama çok harika bir şekilde konsolide etti. Ve mesela ben ilk başta o insanları sokağa çağırdığı zaman bunun yanlış bir şey olduğunu düşünüyordum. Riskli bir şey olduğunu düşündüm. Hem halk açısından hem kendi açısından, yani toplayamayabilirdi. O hemen ha askerler böyle mi diyor, gitmem mi lazım diyor. Ben şimdi toplayayım da tabanımı gözünüze sokayım sizin. Bakın görün kimse buradan gitmiyor diyerek böyle son derece şey. Yani adamın metodu o elindeki şeyle, ne, megafon mu ne?
Hoparlör.
Hoparlör. Ha. O hoparlörle şey. Hala 2018'deki aktivist Paşinyan gazeteci muhalif. Yani şey olamadı, devlet adamı olamadı Paşinyan. Hani demin dedin ya Kerim, askeri bilgisi az diye. Yani profesyonel siyasetçi de değil aslında
değil,
Paşinyan.
Değil,
ayrıca halka çok iyi hitap ediyor. Yani şimdi numarası bu Paşinyan. O anlamda Rusya'da yine başarılı olabilir.
Popülist bayağı yani.
Kerim Bey, siz hatırlarsanız bu Karabağ Savaşı'nın yaşandığı o dönemde şöyle bir iddialı yorumumuz vardı. Ben şimdi hatırladım onu. Paşinyan bu koltukta uzun vadede kalamaz diye.
Evet.
Şimdi, evet. Siz de hatırlıyorsunuz. Şimdi peki Rusya'nın kafasında ne gibi bir Ermenistan var?
Çok gerçekten affedersin. Yani. Hatta dedi ki Kerim şimdi kızıştık biraz ortalığı. Dedi ki artık dedi Putin onunla masaya oturmaz dedi. Ben çok iyi hatırlıyorum.
Ben dedim, ben onu başka bir programda söylemiştim. Ali'nin orada doğru söyledi ya da doğrusu haklı çıktı diye söyledim. Şu an da söyleyebilirim aynı şeyi tekrardan. Ben hani oturmaz bile dedim. Yani bunu dediğim gibi biraz hem Rusya'nın hazzetmemesi, biraz da işte yani bu savaş yenilgiden sonra hani Paşinyan'ın duramayacağını düşünüyorum. Ben mesela hala yine çok uzun vadede yani 2022'ye kadar eğer 2022 ise 4 yılsa 2020'ye kadar durabileceğini zannetmiyorum. Yani bu kadar iç istikrarsızlık böyle devam etmez. Muhtemelen yine erken seçime gidilir. Yani orada da ne olur şimdiden tahmin etmekte ben hani Ali'nin kadar net bir şey diyemem. Seçilir mi seçilmez mi yani bilmiyorum. Onu görmek lazım. Belki başka birileri çıkar. Onun gibi popülist birisi çıkar. Bir şekilde şey de olabilir. Değişiklik de olabilir. Ama şu an gözükmüyor dediği gibi. Yani.
Yeni bir aktör çıkarsa, bilmediğimiz
biri yani,
çıkarsa.
Yeni bir şey çıkarsa, şey olursa. Bir de bu tabii ekonomik durum. Ne olur, ne biter. Hani Karabağ meselesi çok şeyin dışına taşar mı zannetmiyorum. Yeni birisi, bir yönetim de gelse o anlaşmaya uyulur. Zaten uyuluyor. Hani orada bir çok bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Ama hani orada yanıldığımı söyleyeyim. Ben daha hızlı gider. Hatta hani gider dedim ya hemen sanki gidecekmiş gibi söylüyoruz da öyle değil. Ama ben gideceğini düşünüyordum. Orada ben yanıldığımı tekrar söyleyebilirim. Bir problem yok.
Ben takılıyorum.
Ama erken seçim olmazsa da yo niye? Yani gayet normal yanılabilir
bir sorun yok. Sadece neden oluyor biliyor musun? Rusya düşündüğümüz kadar Paşinyan'ı da Ermenistan hükümetinde ciddiye almıyor. Benim çıkış noktam o. Yani Rusya'ya göre burada kimin başbakan olduğunu çok büyük önemi yok özet olarak. Ben o yüzden diyordum oturur diye. Yani Paşinyan çok iyi bir siyasetçi olduğundan ya da Rusya'nın Paşinyan'ı destekleyeceğinden değil. Rusya için önemi yok. O ne yapması gerekiyor? Bak işte şeyde Karabağ'da Rusçayı ikinci dil olarak, devlet dili olarak şey yaptılar, geçirdiler. Daha çok farklı şeyler de olacak. Belki pasaport dağıtacaklar insanlara. Rus pasaportu dağıtacaklar. Bilmiyoruz.
Yani, bu yönde bir haber çıkmıştı zaten yakın zamanda.
Yani şimdi AKP'nin repliği gibi olacak ama ne istediler de vermedik. Şimdi yani Rusya ne istedi de Ermenistan'da alamadı bugüne kadar. Onun için hiç önemli değil. Niye girsin yani o muhalifin askeri böyle yani, diyor, o muhalifin böyle diyor. Ne iş olur yani.
Yani istemez bence Paşinyan'la ille de kalayım, devam edeyim istemez bence hani. Ama adamda destek varsa millet bir şekilde halk yani %30 bile olsa bence ciddi bir oran. Bu destek varsa bunu karşı böyle şey yapamaz. Bekleyecektir. Gidişatını bekleyecektir. Belki toplumun sıkılmasını, halkın sıkılmasını bekleyecektir. Yani onu göreceğiz. Yani onu beklemek lazım. Yani ama erken seçim olmadan da çok bir çözüm olabilir gibi durmuyor. Hani Rusya'nın Ermenistan'a yönelik politikası çok bir değişir mi? Hani ne tarz bir Ermenistan öngörüyor? Vallahi çok bir değişiklik öngörmüyor Ermenistan açısından. Bence Azerbaycan'a yönelik planları daha fazla değişiklik gösterir. Çünkü Azerbaycan daha bağımlı hale geldi. Hani belki Avrasya Ekonomik Birliği meselesi Azerbaycan cenahında daha güçlü bir şekilde ilerleyen dönemde gündeme gelebilir. Ama Ermenistan daha çok daha bağımlı hale geldi. Yani hem askeri olarak, ekonomik olarak işte bu demir yolu, otoyolu inşa edilecekse buralarda hep Rusya'nın oluruyla hareket etmek durumunda Ermenistan. Dolayısıyla hani genel çerçevesi, stratejisi değişmedi. Giderse, gönderebilirse, yani gönderebilirse dediğim gibi ana motivasyonu gönderme değil. İlle de Paşinyan'a yönelik bir darbe gerçekleştirme değil ama daha Rusya yanlısı birisi hem söylemde hem de hani sadece nedir işte sözde değil özde bir hani Rusyacı Rusya yanlısı birisinin gelmesini bence tercih eder. Yani ama şartlarında el verdiği harika yani realiteyi tamamen görmezlikten gelmez herhalde.
Neyse, peki yani Azerbaycan nasıl bakıyor şu anki mevcut duruma? Var mı o taraftan bir haber?
Azerbaycan Rusya ile ilişkileri mi?
Yok, şu anki bu Ermenistan'da yaşanan olaylar karşısındaki pozisyon ne?
Aliyev bir açıklama yapmış, onu gördüm. Yani bence yine üzerine vazife olmayan bir açıklama o. Ermenistan'ın hani mevcut duruma işte bir ifade edini şu an neyse unuttum. Hani mevcut işte diyelim perişan duruma gelmesinin nedeni olarak işte Sarkisyan Koçaryan ekibini suçluyor. Ama bununla birlikte işte Paşinyan'ın da ona da biraz çakıyor tabii de hani savaşta izlenen yol falan savaş tutumu tarzında. Ama neticede yani burada Azerbaycan kendi şeyine bakacak. Yani Azerbaycan Ermenistan'dan çok da iyi bir durumda değil bence. Azerbaycan'da Aliyev hanedanlığı hani yani Azerbaycan'ın ne kadar hayrına benim açım ben mesela baktığım zaman Azerbaycan'ın geleceğini hiç de parlak görmüyorum. Yani bu anlamda. Dolayısıyla ona hani laf düşmüyor ama o da bir şekilde bir şey söylemiş, bir yorumda bulunmak durumunda kalmış. Ama çok bir onun bir anlamı yok. Aliyev'in ne dediğinin çok bir anlamı yok. Ermenistan biraz da şu an hani iç dinamiklerle ilerleyen bir siyasi tabloyla karşı karşıya. Dolayısıyla biraz öyle değerlendiriyorum yani Azerbaycan. Kaldı ki kendisi şu an hani hem Karabağ Rusya yerleşmiş olduğu o anlamda hem Türkiye-Rusya ortak işte bir merkez kurdular. O şekilde de Azerbaycan'ın Karabağ dışındaki topraklarına da Rusya belli oranda yerleşmiş oldu. Bunun haricinde o otoyollar, demiryolu yapılacaksa bir şekilde Rusya Azerbaycan'ın ekonomisi üzerinde daha fazla söz sahibi olacak. Daha fazla bağımlı hale geldikçe enerji kaynakları konusunda da Rusya'ya daha fazla taviz vermek durumunda kalacak. Neticede orada yani Azerbaycan'la ilişkileri Rusya'nın her zaman için değerli. Ekonomik ilişkileri de değerli. Diaspora o anlamda çok fazla. Ermenistan diasporası da çok fazla Rusya'da. Dolayısıyla bu şekilde dengeli. Yani önceden diyelim ki savaş öncesi daha ziyade Ermenistan üzerinden bir Kafkasya politikası ilerletiyorsa Rusya, gelinen noktada bence Azerbaycan'da bu politika içerisinde Ermenistan'la başa baş gidiyor gibi düşünebiliriz yani.
Yine bir soru var. Ermenistan, Türkiye ve Rusya üçgeninde bundan sonraki süreçte Türkiye ile Ermenistan ilişkileri normalleştirme, Ermenistan daha doğrusu Türkiye ile ilişkileri normalleştirme yoluna girer mi diye bir soru sorulmuş. Alina Hanım, siz cevaplamak ister misiniz?
Ermenistan'ın tavrı belliydi yani protokol süreciyle başlamak lazım. Buna en koşulsuz diplomatik ilişki çağrısı yapıldı. Türkiye de belirli bir süre buna sıcak bakıyor gibi göründü. Protokoller imzalandı. Daha sonra Azerbaycan karşı çıktı bu reconciliation, barışma sürecine, hoşlarına gitmedi. Tabii burada sadece Azerbaycan'ı da suçlamak lazım. Belki Azerbaycan'a daha iyi açıklanması, anlatılması gerekiyordu. Bir hazırlık yapılması gerekiyordu. Onu da altını çizelim. Özetle o süreç bitti. Şimdi o süreç bitti. O sürecin bitmesiyle birlikte AKP'de de çok büyük değişimler oldu. Yani olsun Kürt politikasında, devam eden senelerde agresif dış politikasında, Libya'da, Suriye'de, en sonunda Karabağ'da. Şimdi artık karşılarında böyle bir ülke varken, yani size şunu söyleyeyim, Ermenistan'da Türkiye'ye, Ermenistan'a saldırılabilir mi sorusu var. Yani bu bilimsel anlamda şey yapılıyor, konuşuluyor. Şimdi bileceksiniz, böyle belgeler de çıktı Kerim.
Evet, haberini yapmıştık Ahval'de.
Evet, yani
hatta bir plan hazırlamış TSK.
Çıktı. Evet, TSK'nın böyle belgeleri olduğu ortaya çıktı. Çok da şaşırtıcı değil. Yani Azerbaycan Savaşı'na da bu denli müdahil olacağını hiç kimse beklemiyordu Türkiye'nin. O anlamda şimdi şartlar buyken hala Türkiye'nin her yerinde Azerbaycan bayrakları asılıyken Ermenistan'la savaşın ilk günlerinde bir arabulucu bir barış çağrısı yapmak yerine Azerbaycan ne şekilde isterse biz onun yanındayız, savaşa gideriz dedikten sonra Ermenistan'ın Türkiye'yi kendisiyle ilişki kurmak isteyen barışçı bir ülke olarak algılaması çok pratik ve teknik olarak çok mümkün değil bence. Kerim ne der bilmiyorum. Çok inandırıcı da değil. Yani şu an ben de buna inanamıyorum. Ama ne olur benim şeyime göre, yorumuma göre. Şimdi bu Rusya'nın eski dönemdeki demir hatları üzerinden Kafkasya'da şehirleri, yolları birbirine bağlaması, açılacak yeni koridorlar, belki enerji hatları gibi bir denklem içerisinde Ermenistan-Türkiye sınırının açılması gündeme gelebilir. Yani Rusya'nın çizeceği harita dahilinde. Yani daha önce biliyorsunuz Rusya'nın onayı alındığı söylenen bir Batı projesiydi daha önceki protokol süreci sınır açılması. Şimdi bu sefer öyle değil. Bu sefer Rusya açılsın bu sınır diyecek. Türkiye'de iyi açalım diyecek. Ermenistan da niye açmasın? Yani baktığınız zaman haritaya sıkışıp kalmış bir ülke. 4 komşusu var. 4'ü birbirinden beter. Gürcistan, Azerbaycan, İran, Türkiye. Son derece sıkışık. Her açıdan açılması gerekiyor. Yani çok anormal bir durum zaten bu senelerdir. Bu sorunun çözülmesi gerekiyor. O anlamda sınır açılabilir mi? Diplomatik ilişkiler başlayabilir mi? Başlayabilir. Ama bence bu artık geçen seferki gibi iki ülke arasındaki Batılı Avrupa Birliği dinamikleri çerçevesinde olmaz. Rusya'nın Kafkaslardaki kendi kafasındaki model içerisinde bir açılmış olur. Bir barış süreci olmaz yani, bu sınır açılır.
Evet, bence de öyle. Bir de yani burada şey var. Yani Erdoğan onu kullanmak isteyebilir tabii. O motivasyon var. Biden'la ilişkiler bağlamında. Yani Ermenistan'la da sınırları açıyoruz pat diye diyerek onu bir enstrümantalize etmek isteyebilir. Bence onu yapabilir Erdoğan. Hani dediğim gibi Batı ile ilişkileri, o bir sansasyon da yaratır açıkçası. Yani en azından ben öyle düşünüyorum. Erdoğan öyle bir adım atarsa.
Olur.
Bunu görmek lazım ama Ermenistan tabii şu an iç dinamikleri, iç siyaset bayağı, şimdi bakalım göreceğiz. Yani o istikrarsızlığa girerse veya girmese bile, böyle erken seçim şu süreci falan filan, hani Türkiye ile sınırların açılmasını herhalde şu an ile de kimse böyle talep de etmez herhalde gibime de geliyor. Biraz daha durulunca, olaylar durulunca.
Çok riskli bir adım olur. Yani bugün muhalefet Paşinyan'ı suçlamak adına Türk diyor. Yani içimizdeki Türk diyor. Bir hakarete dönüşmüş durumda. Yani Türk kelime, aynı Türkiye'de Ermeni kelimesinin kullanıldığı gibi burada küfür olarak içimizdeki Türk, bundan kurtulmalıyız şeyleri vardı bugün mitingde. Tabii ki Paşinyan böyle bir teklif geldiğinde, böyle bir açılım geldiğinde zorlanacaktır. Yani duble Türk olacak, kim bilir neler diyecekler o zaman. Ama yani gönül ister ki Paşinyan da ondan sonra gelecek başka hükümetler de bütün riskleri alıp o sınırı açsınlar. Çünkü dediğim gibi bu normal bir durum değil. Yani
yani her halükarda bir güven tazelenmesine gidilmesi gerekiyor. Yani Paşinyan kalacaksa da, seçimle ne şekilde gidecekse de, o olduktan sonra Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde bence olumlu hava daha fazla mümkün gibi geliyor yani açıkçası.
İşte belki Rusya garantör olursa Kerim, yani güvenlik açısından. Çünkü yani ya o zaman neden bu kadar sınırın açılmasını istiyordu herkes ki? O güvenlik zafiyeti de bir şekilde hafiflesin diye. Çünkü Türkiye bir tehdit olduğu sürece Rusya'nın Ermenistan üzerindeki gücü, kuvveti daha artıyor. Siz Türkiye'nin normal, sizinle iyi komşuluk ilişkileri geliştirecek bir ülke olduğuna inanırsanız o şeyiniz de, o refleksiniz de yumuşar tabii ki. Rusya'nın şeyinden de çıkarsınız ama şu an geldiğimiz noktada, yani savaş bu kadar yeni bitmişken, hatta biliyorsunuz savaş esirlerinin hala değişen, hem canlı askerler var, hem bedenler var, onların üzerinde bir sürü pazarlık var, bir sürü çekişme var. Şimdi böyle bir ortamda tabii çok uzağız buna ama belli de olmaz, yani bazı dinamikler hızlı değişebilir.
Yakın vadede zor gözüküyor da.
Psikolojik olarak zor yani, öyle bir altyapı şu anda. O dönem vardı, o dönem çok hazırlanmıştı yani o her şey. Şimdi yeniden başlaması lazım onun. O da belli.
Peki, programı burada artık sonlandırıyorum. Eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen ekleyin. Yoksa da son bir yorum var, onu da aktarayım. Ali Nozinyan'ın bayağı bir fanı varmış. Onu gördük yani. Gözleri lens mi diye soruyu sormuşlar. Bilmiyorum, cevaplamak ister misin Ali?
Burnum takma. Gözleri, evet. Lens. Ama yani şeyi seyirciye inandırmak şey değil. Yani büyük ihtimalle Kerim'le benim ajan olduğumuzu falan da düşünüyorlar. Yani
var. O yönde farklı yorumlar da var zaten. Rus ajanı ilan etmiş durumda Kerim Bey zaten şu anda.
Ya o yüzden cevabımız ne kadar şeye geçer ciddiye alınır bilemiyorum.
Peki çok teşekkür ederim katıldığınız için. Tekrar belki ilerleyen günlerde gelişmeler olursa görüşmek üzere.
Kolaylıklar diliyorum.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.